Ayrım 9.
Kısacası sanatın, sanat türlerinin, akımlarının, üsluplarının, ekonomik altyapı ve sınıf çatışmalarıyla ilişkilerini belirterek bunların nedenlerini ortaya koyar. Sanat tarihi bakımından Marksist eleştirinin açıklamaları, özellikle genel çizgiler içinde kaldığı sürece çok aydınlatıcı olmuştur. Ne var ki, bu eleştiri sadece nedenleri açıklamakla yetinmez. Betimleyici sosyolojik eleştiriden ayrıldığı bir noktada, sanat eserinin meydana gelmesinde rol oynayan sosyal nedenleri yargılamasıdır. Zira sosyal ve ekonomik nedenlerle açıklayıp yorumladığını politik açıdan yargılamaktadır. Şöyle de söyleyebiliriz. Marksist eleştirinin sanat eserlerinin meydana gelişini açıklamak için kullandığı kavramlar, aynı zamanda sanatı değerlendirmede ölçüt teşkil eder. Sosyal yapı, sınıf farkları, çatışan güçler, Marksist eleştirinin değer ölçütleridir. Eleştirici eseri belirleyen sosyal yapıyı, düzeni, Marksist açıdan yargılar. Ondan yana veya ona karşı olur. Eserin yazarı da eleştirici gibi o düzene karşıysa ideolojik yönden bekleneni vermiş sayılır. Değilse eseri kusurludur, zararlıdır. Marksist eleştiri her şeyden önce içeriğin eleştirisidir. Eserin konusu, olayları, kişileri, kahramanları, sömürücü ve yönetici bir sınıfın çıkarlarını sürdürmesine yardımcı olmamalı, ezilen sınıfların çıkarlarına ters düşmemelidir. Hiçbir eser politik bakımdan tarafsız olamaz. Bundan ötürü eserin okur ve toplum üzerindeki politik etkileri her zaman için söz konusudur. Ne var ki bunlar estetik ölçütler değildir. Bununla birlikte eseri sadece içindeki sosyal ve politik fikirlere göre değerlendirme ve artistik biçimi küçümseme eğilimi bazı Marksist eleştiricilerin benimsedikleri bir tutum olmuştur. Bu tarz eleştiriye itiraz ederek diyebiliriz ki eserin Marksist öğretiye uygun düşüp düşmediğini söylemekle yetinemeyiz. Çünkü söz konusu olan bir sanat eseridir ve bir sanat eserinde yapılan işin sanata özgü yoldan yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Zaten ünlü hiçbir Marksist eleştirici de bir eseri değerlendirirken sanat yönüne tamamıyla sırtını dönmemiştir. Eserin tezi olumluysa bu tezin sanata özgü bir yoldan dile getirilip getirilmediğine bakmak, yok eğer yazarın dünya görüşünde bir sakatlık varsa bunun estetik bakımdan eseri nasıl zedelediğini de bulmak daha geçerli bir eleştiridir. Edebiyatın sadece bir güzellik sorunu olmadığı, okuru ve toplumu etkileyeceği ve bu etkinin yararlı olması gerektiği düşüncesi, biliyoruz ki Platon'dan bu yana süre gelmiştir. Sanatın yararsızlığına ve hatta zararlı olduğuna inananlara karşı edebiyatı savunmak zorunda kalanlar, genellikle edebiyatın ahlaki yönü üzerinde durmuş, insanları eğitici rolünü belirtmişlerdir. Ama sanatçının ne gibi ilkeleri benimsemesi gerektiği konusunda fikirler ayrılır tabii. Hangi felsefeyi, hangi dünya görüşünü, hangi ideolojiyi öğretecek, yaymaya çalışacaktır yazar. Neoklasikler ahlaki bakımdan erdemliliği öğretmek istiyorlardı. Tolstoy, Hristiyanlık ve kardeşlik duygularını aşılamaktan yanadır. Mehmet Akif, İslam'ın birliğini ister. Marksistler kendi ideolojilerini şart koşarlar. Kısacası edebiyatın geniş anlamdaki moral yönü ahlaksal, dinsel, politik, milli ve bunun gibi olabilir. Birçok edebiyat eserinde bu ideolojiler yer aldığına göre eserin değerlendirilmesinde nasıl hesaba katılacaklardır? Edebiyat bir sanat olduğuna göre kendine özgü meziyetleri vardır. Bu estetik ölçütlere ideolojik ölçütlerin uygulanması, eleştirinin en tartışmalı ve zor sorunlarından birini yaratır. Bu bölümde konumuz Marksist eleştiri olduğuna göre toplumculuğu örnek olarak alalım. Hristiyanlık, ahlakçılık, milliyetçilik ve bunun gibiler içinde durum aynıdır. Ve buna çağımız edebiyatının eleştirisinde nasıl bir yer verilebileceğini araştıralım. Öyle sanıyorum ki kabaca üç görüş ayırabiliriz. 1. Her toplumcu eser ve ancak toplumcu eserler iyidir. 2. Her iyi eser toplumcudur ama her toplumcu eser iyi değildir. 3. Bazı toplumcu eserler iyidir. Birinci tutuma göre toplumcu bütün eserler iyidir ve toplumcu olmayan hiçbir eser iyi değildir. Başka şekilde söylersek, toplumculuk gerekli ve yeterli şarttır. Yani bir eserin sanat değerini, güzelliğini sağlayan toplumculuğudur. Politik bakımdan yararlı olmasıdır. Bu iddia bizi nereye götürür? Bir kere sanat, politikanın bir kolu haline girer ve sanat değeri olan yapıtlar sınıfıyla politik bakımdan yararlı olan yapıtlar sınıfını ayırmak için elimizde hiçbir ölçüt kalmaz. Politik bakımdan yararlı bir nutuk ya da bir gazete makalesiyle bir şiiri, romanı, oyunu ayırmamız için dayanabileceğimiz bir temelden yoksun kalırız. Toplumculuk yeterli şart olduğuna göre kendi başına sanat değeri sağlayacaktır ve durum böyle ise şairlikten, yazarlıktan en ufak bir nasibi olmayan herhangi bir kimse, toplumcu görüşle bir roman, şiir ya da oyun yazar ve iyi bir sanat eseri meydana getirmiş olur. Böyle bir iddiayı sürdürmek saçmadır. Ciddi hiçbir Marksist eleştiricinin bu tutumu benimsediğini söyleyemeyiz. İkinci tutuma geçelim. Eserin iyi olması için toplumcu olması gereklidir. Ama her toplumcu eser iyi değildir. Çünkü toplumculuk tek başına sanat değeri sağlamaz. Başka türlü söyleyelim. Toplumculuk gerekli şarttır ama yeterli şart değildir. Öyleyse başka şartların da yerine getirilmesi beklenmektedir ki bunlar estetik meziyetlerdir. Eseri benimsediği dünya görüşünden ötürü övmek ya da yermek haklı bir davranış da olsa, sanat eleştirisinde yetinilecek bir ölçüt sayılmaz. Diyebiliriz ki, Marksist eleştiricilerin asıl tutumu bu ikinci tutumdur. Gel gelelim, bunda sanat yönüne verilen önem eleştiriciden eleştiriciye değişir. Bundan başka, toplumculuğun gerekli olması şartı çözüm bekleyen bir sorun çıkarır karşımıza. Bugün toplumcu, yani Marksist ideolojiye yardımcı olmayan hiçbir eser niçin değerli olamaz? Dayandıkları nedenler bakımından bu soruya verilen olumsuz cevapları ikiye ayırabiliriz. Birincisi, güzel ile değerlinin aynı şey olmadığına inanır ve toplumcu olmayan eserin güzel de olsa değerli sayılamayacağını söyler. İkincisi, değerli ile sanat güzelliğini ayırmaz ve bundan ötürü toplumsal gerçekliği yansıtmayan eserin estetik bakımdan da kusurlu olacağını iddia eder. Birinci cevabı verenlerce, sanat ve güzellik ancak insanlara yararlılıkları ölçüsünde değerlidirler. Bir eser, sanat bakımından güzel, başarılı olabilir. Ama politik bakımdan yararlı değilse, değerinden o ölçüde kaybeder. Tolstoy da böyle düşünüyordu. Ancak ona göre sanat, insanlara Hristiyanlık ve kardeşlik duyguları aşılayabildiği ölçüde değerliydi. Gerçi sanatın güzellikten, estetik yönden gelen bir değeri vardır. Ama aynı zamanda sosyal yan etkilerinden gelen bir değeri de vardır ve ağır basan ikincisidir. Çünkü hayatta estetik değerden daha önemli şeyler, toplum davaları vardır. Eğer bir roman estetik bakımdan güzel, başarılı, buna karşılık ideolojik bakımdan kötü etkileri olabilecek bir romansa, bu eserin karşısında yer almak, mümkünse böyle romanların yazılmasına engel olmak gerekir. Bu kayıp da sayılmaz hem, çünkü estetik bakımdan aynı derecede güzel ama aynı zamanda yararlı romanlar da yazılabilir. İkinci cevap, dediğimiz gibi toplumculuğu ya da yazarın doğru tutumunu sanat bakımından başarı için gerekli görür ve sakat bir dünya görüşü üzerine kurulmuş bir eserin sanat açısından da başarısızlığa mahkum olduğunu göstermek ister. Bunun için de sanata özgü anlatımla yazarın dünya görüşü arasında bir bağ kurabilmek gerekir. Yanlış bir dünya görüşüyle yazılmış bir eserin sanat değerinden kaybedeceğine inanan Lukács, modern yenilikçi avantgard edebiyatı eleştirirken bunu kanıtlamaya çalışır. Lukács'a göre yenilikçi edebiyat, Kafka, Arthur Miller, William Faulkner, Samuel Beckett, James Joyce ve bunun gibi yanlış bir dünya görüşünden yola çıkmaktadır. İnsan sosyal bir hayvandır. Oysa yenilikçi edebiyata göre insan doğuştan yalnız, toplum dışı, tek başına bir varlıktır. Başka insanlarla bir ilişki kuramaz. Yine bu anlayışın yanı sıra giden bir düşünce daha vardır. İnsan tarihin içinde bir yerde değildir. Tarih dışıdır. Ahistorical. Eserin kahramanı için kendinden önce olan ve onu etkileyen bir gerçeklik olmadığı gibi, onun etkilediği bir gerçeklik de yoktur. Anlamsız, anlaşılmaz bir şekilde dünyaya atılmıştır. Bu gelişmezlik, dural, statik bir gerçeklik meydana getirir. Yenilikçi edebiyat hakkında şu genellemeyi de yapıyor Lukács. Yenilikçi edebiyat, psikopatolojik durumlarla uğraşır. Bunun kökleri doğacılıktır. Günlük hayatı yansıtan yazar, sonunda bunun yavanlığından, tatsızlığından kurtulmak için ve ilgi çekici bir şey bulmak istedi mi, normalin dışına kaçmaya başlar. Kapitalist toplumdaki hayatın yavanlığının doğurduğu estetik bir zorunluluktur bu. Ne ki, psikopatolojiye kaçış zamanla değişmez bir insanlık yazgısına dönüşür. Sonunda yenilikçi edebiyatta bunalım, varlığın kaçınılmaz bir koşulu haline gelir ve gerçekliğin bütünü olarak sunulur. Lukács'a göre modern insanı bunalım içinde görmek bir bakıma doğrudur. Çünkü kapitalist toplumda aydının kaçınılmaz akıbetidir bu. Bundan ötürü bir sanat eserinde yer alabilir. Ne var ki aydının bunalımı tek başına gerçekliği yansıtamaz. Onun bir parçasıdır ancak. Mesele bu bunalımın dile getirilip getirilmemesi değil, bununla yetinmenin doğru olup olmadığıdır. Lukács, yenilikçi edebiyatta bulduğu bu özelliklerin insanı toplum dışı, tarih dışı yalnız bir varlık olarak görmek, psikopatolojik yaşantıyı, bunalımı nesnel gerçeklik saymak, sanat eserini estetik bakımdan da bozduğu kanısındadır. Nitekim bir yerde yenilikçi sanat doğrudan doğruya sanatın kendine baş kaldırmasıdır der. Yazarın dünya görüşüyle estetik değer arasında Lukács'ın kurduğu bağlantıyı öyle sanıyorum ki şöyle özetleyebiliriz. Sanat, sosyal gerçekliğin yansıtılmasıdır. Bunu edebiyat kendine özgü yoldan yani somutlaştırarak yapar. Belli bir takım insanlar, belli bir takım olaylar ve durumlar çizer yazar. Bunların gerçekliği doğru olarak yansıtabilmesi için tipik olmaları gerekir. Çünkü somut ve tikel, particular olan ancak tipik olursa geneli ya da tümeli temsil edebilir. Yazar nasıl yapar bunu? Her şeyden önce gerçekliği doğru olarak kavraması şarttır. Kavramışsa bir perspektife sahip demektir ve bu sayede gerçekliğin özünü ve dolayısıyla bütününü yansıtacak ayrıntıları seçebilir. Bütün mesele seçilen ayrıntılardadır. Zira bunların gelişi güzel seçilmesi, özün elden kaçırılmasıyla sonuçlanır. Gerçekçi edebiyatta her ayrıntı hem kişisel hem de tipik bir nitelik taşır. Edebi başarının asıl ölçüsü burada yatar işte. Madem ki insan tabiatı eninde sonunda sosyal gerçeklikten koparılamaz bir şeydir, öyleyse eserdeki her ayrıntı, birey olarak insanla sosyal bir varlık olan insan arasındaki diyalektiği dile getirdiği ölçüde anlam ve önem kazanır. Oysa modern yenilikçi edebiyatın dünya görüşü yanlış olduğu için yazarın perspektifi bozuktur. Bundan ötürü nesnel gerçekliği kavrayamaz ve bu yüzden kullandığı sakat seçme ilkesi tipik olanı yakalayıp sunmasına engel olur. Başka türlü söyleyelim. Sanatı sanat yapan, genelin tikelde yansıması, somut, tümel ilkesi sağlanmamıştır. Demek ki toplumculuk gerekli bir şart. Ama Lukács'a göre bu, yeterli olduğunu söylemek değildir. Eser toplumcu olur da, sanattan bekleneni yine de yerine getiremeyebilir. Örneğin, toplumculuğun perspektifi yanlış ayarlanırsa, edebiyat, Stalin Rusyası'nda olduğu gibi günlük toplumsal hayatın karşılıklı çelişkilerini yansıtma yeteneğini kaybeder. Çünkü yazar bunların ortadan kalkmasının zamana bağlı olduğunu unutmuş gibidir. Diyelim ki yazar sosyalist toplumda şöyle bir çelişkiye dokundu. Kasabanın birinde adam vurgunculuk yapmaktadır. Yazar bu adamı ya derhal doğru yola getirir ya da cezalandırır. Yani soruna çözüm yolu bulmayı kendi görevi sayar. Düşünmez ki bu karşıtlı çelişkiler yeni kurulmuş sosyalist toplumda devam etmek zorundadır. Bunları giderilmiş saymak sosyalist toplumdaki yeni gerçeklik yerine çarpık ve eksik bir gerçekliğin yansıtılmasıyla sonuçlanır ki bu da bir çeşit doğalcılıktır. Üçüncü tutuma göre toplumcu olmayan bir eser de iyi olabilir. Çünkü toplumculuk ne yeterli ne de gerekli şarttır. Böyle düşünen Theodor W. Adorno ve Ernst Fischer gibi Marksistler bu noktada Marksist olmayan birçok eleştiricilerle birleşiyorlarsa da sanat anlayışları aynıdır denemez. Örnek olarak Marksist estetikçilerden Ernst Fischer'ı alalım. Söylemeye gerek yok ki Fischer bir Marksist olarak toplumcu sanattan yana. Ne var ki sanat anlayışı onu birinci ve ikinci görüşteki Marksistlerden ayırarak birçoklarının yozlaşmış, gerici, burjuva dedikleri eserlerden bazılarını bir bakıma değerli ve yararlı bulmasına yol açar. Bir eseri yalnızca ilerici ya da gerici oluşuna göre yargılayamayız diyen Fischer'a sorarsanız, toplumculuk, toplumcu gerçekçiliğin koyduğu bir takım ilkelerle sınırlanamaz. Ne de bir Marksist sanat kuramına körü körüne bağlanmak zorunluluğu anlamına gelir. Denebilir ki toplumcu sanatçı, emekçi sınıfının tarihsel görüş açısını benimser ve büyüme sürecinde olan toplumcu düzenle kendi arasında köklü bir özdeşlik duyar. Sanatta toplumculuğu daha fazla sınırlamak ve elini kolunu bir ideolojiyle bağlamak hatadır. Bazı Marksistler ve özellikle politika ya da parti adamları, sanatın Marksist ideolojinin hizmetinde, hatta emrinde olmasını önermişlerdir. Oysa bütün ideolojilerde fikirlerin hareketi ve bundan ötürü diyalektiği, bunun sonucu da gerçekliği kaybolur. Fikir bir tabuta, bir dogmaya yerleştirilir. Elbette ki sanatçı zamanının ideolojisinden etkilenir ve sanat eserleri çok kere nesnelleştirilmiş ideolojilerdir. Fakat çoğu kere de sanat eserleri bunun tersi, gerçekliğin ideolojiye karşı zaferidir. Peki kapitalist düzendeki burjuva yazarlarını ne yapacağız? Toplumcu olmayan, yani emekçi sınıfının tarihsel açısını benimsememiş bu yazarların eserleri zararlı oldukları için veya Lukács haklıysa gerçekliği yansıtamadıkları için değersiz midirler? Bugünkü burjuva yazarların dünyayı anlamsız bulmaları, insanlar arasında gerçek ilişki kurulamayacağı kanısında olmaları ve bu bunalımı yaşamaları gerçi sosyal koşullarla ilgilidir ve bu koşulların değişmesiyle düzelebilir. Ama trajiğin ve saçmanın bazı unsurları insanın tabiatından geldikleri için hiçbir zaman tamamıyla ortadan kaldırılamazlar. İşte bütün bunlardan ötürü Fischer'a göre çağdaş burjuva düzeni büyük ölçüde sanat ürünü yaratacak güçtedir. Ve Kafka, Beckett, Faulkner gibi yazarlar büyük sanatçılardır. Beri yandan Marksist eleştiriciler, burjuva sanatçıların biçimciliğe yuvarlandıkları için de emekçi sınıfa seslenemeyeceğini iddia ederler. Marksist kuramı incelerken söylediğimiz gibi, gerçekçilik, Marksist edebiyatın adeta değişmez yöntemi olarak öne sürülmüştü. Bu konuda da başka türlü düşünüyor Fischer. Gerçekçi yöntem, gerçekliğin yansıtılması için niçin tek yöntem olsun? Özün yansıtılması bir estetik kategori, gerçekçilik ise bir yöntemdir. Bunlar birbirine karıştırılmamalı. Bu nedenden ötürü Fischer, toplumcu gerçekçilik yerine toplumcu sanat demeyi daha uygun buluyor. Çünkü önemli olan belli bir yöntem değil, sanatçının toplumcu tutumudur. Gerçekçilik durmadan değiştiğine göre bunu açıklayabilecek anlatım yollarının da değişmesi gerekir. Bir takım sanat yöntemlerine inatla bağlı kalınırsa yeni içerik dile getirilemez. Modern sanata yozlaşmış sanat diye bakmak, bunun işçi sınıfının anlayışı ve beğenisiyle çatıştığını iddia etmek yersizdir. Eskiyi savunanlar, işçinin sanat eseri karşısındaki tepkisinin, basit adamın sağlıklı içgüdülerine dayandığı tezini sürerler ortaya. Oysa sanayileşmiş uygarlığımızda böyle basit adam kalmamıştır. Beğenisi, türlü sanayi ürünlerinin etkisi altındadır ve sanatla ilgili yargıları çoğu zaman önceden verilmiş yargılardır. Bundan ötürü halkın sanat anlayışını geliştirmek gerekir. Aslında yeni biçimleri toplumcu düzendeki eski kuşak yadırgayabilir.